Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, Hamd Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salat selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsiye 65, 5 Azer 1399, Hicri Kameri 10 Rebiüsani 1442 ve miladi takvimle 26 Kasım 2020 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Muhammed Bahtiyari ve Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Hazreti Masum'a Selamullah Aleyha'nın Vefatı Yıldönümü ve İslam'da Ahlak isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bülteniyle beraberiz. Önce önemli haberlerden başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi, besiç milletin büyük servetidir dedi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın iradesi Fars Körfezi ülkeleriyle kardeşçe ilişkiler yönündedir açıklamasında bulundu. Avustralya, İngiliz vatandaşı casus ile 3 İranlı takas edildi. Suriye, Amerika'nın teröristleri ve ayrıkçılara desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşik Arap Emirlikleri 13 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 10 Rebiüsani 1442 miladi 26 Kasım 2020 Hazreti İmam Rıza'nın kız kardeşi Hazreti Fatıma-i Masum'a Selamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümüdür. Hazreti Fatıma-i Masume'nin Pâk Türbesi'nin yer aldığı İran'ın kutsal kenti Kum, Ehl-i Beyt imamlarından yedincisi Hazreti İmam Musa Kazım'ın kızı Hazreti Fatıma-i Masum'a Selamullah Aleyha için vefat yıl dönümü dolayısıyla yasa büründü. Kum halkı siyah bayraklar asarak İslam'ın örnek kadınlarından olan Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha ve Ehl-i Beyt'e besledikleri aşk ve sevgilerini gözler önüne serdiler. İslam-İran halkı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın vefatı olduğu güne bağlanan günlerde kutsal kent Meşhed başta olmak üzere kutsal mekanlarda ve camilerde sanal olarak düzenlenen matem etkinliklerine katıldılar. İrib olarak Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın vefatı yıl dönümünü dolayısıyla tüm Müslümanlar için taziyelerimizi iletiyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, besiç olarak bilinen Mustazaflar Gönüllü Seferberlik Kurumu'nun kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, bu kurumu İran milletinin büyük serveti ve Allah vergisi birikim olarak niteledi. 25 Kasım 2020, İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın Büyük Kurucusu İmam Hümeyni'nin fermanı üzerine Mustazaflar Gönüllü Seferberlik Kurumu Besic'in kuruluş yıldönümüdür. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi dün yayınladığı mesajda Besic'in rahmetli imamın büyük ve parlak yadigarı ve milli iktidar simgesi ve ayrıca safa, ihlas, basret ve cihat sergisi olduğunu bildirdi. Ayetullah Hamine'yi mesajına şöyle devam etti. Ülkeyi, bağımsızlığını ve istikrarını savunmak, ülke genelinde geniş çapta hayati hizmetleri sunmak, yeni bilimsel ve teknolojik faaliyetlere öncülük etmek, değerleri ve manevi ortamı korumak gibi alanlarda sürekli Besic'in adı geçiyor ve varlığı dikkat çekiyor. Ayetullah Hamine'yi ayrıca iman, azim ve irade, sorumluluk duygusu ve özgüven gibi özellikler bu gücün ve düğümleri çözme yeteneğinin temel unsurları olduğunu da belirterek bütün bunlar başlı başına ilahi nimet ve muhibbet olduğunu, bunlar için şükretmek ve sürekli korumak ve artırmak gerektiğini ifade etti. Besic, İran milletinin büyük serveti ve Allah vergisi birikimi olduğunu kaydeden Ayetullah Hamine'yi bu milletin düşmanları şimdi ve her zaman bu gücü nasıl yok edebileceklerini düşündüğünü vurguladı. Ayetullah Hamine'ye ayrıca kurum yetkilileri ve gönüllü seferberlerin her biri tek tek kendisini düşman hilelerini boşa çıkarmakla yükümlü görmesi ve Allah'a tevekkül ve ihlasla yoluna devam etmesi gerektiğini belirtti.
İslam İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Doha ilişkilerinin dostane ve gelişmekte olduğunu belirterek, İran iradesinin Fars Körfezi ülkelerle diyalog, anlaşma ve kardeşçe ilişkiler olduğunu söyledi. Ruhani, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, uluslararası alandaki gelişmeler sayesinde bazı bölge ülkelerinin düşmanca politikalarının yumuşaması ve bölge içinde anlaşmaya varılmasına şahit olunmasını temenni etti. Ruhani, bölge içinde akılcılık, hikmet ve sadakate dayalı görüşmelerle zorbalık ve yabancı ülkelere dayanma politikasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, maalesef Siyonist rejimin ayağının bölgeye açılması bölgede istikrarsızlığa sebep olacaktır ve bizim bazı komşularımızın kendi güvenliklerini cani Siyonist rejime bağlamaları hayret verici bir olaydır. Zira Siyonist rejim tüm bölge ve İslam ülkelerinin düşmanıdır dedi. Ruhani, bölge ülkelerinin komşu ve kardeş olarak sorunlarını çözebileceklerini ifade ederek, gelecek aylarda bölgede bölge ülkelerinin birbirinin yardımıyla daha iyi şartlara şahit olunacağından emin olduğunu söyledi. Tahran, Doha ilişkilerinin özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesi ve derinleşmesini isteyen Ruhani, iki ülke arasındaki anlaşmaların hızlı şekilde uygulanmasının iki millet ve bölgenin yararına olacağını söyledi. Katar Emiri de iki ülke ilişkilerinin stratejik ve gelişmekte olduğunu belirterek ülkesinin anlaşmaların uygulanması için tüm çabasını harcayacağını söyledi. Bölgesel konulara işaret eden Şeyh Tamim, bize göre İran ve Fars Körfezi ülkeleri işbirliği bölge sularının güvenliği dahil tüm alanlarda gelişmeli ve bölgenin güvenliğinin temini için herhangi bir anlaşmada İran anlaşmasının bir tarafı olmalıdır. Şeyh Tamim, uluslararası gelişmelere işaretle İran ve Fars Körfezi arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasını temenni etti.
İran'ın Kum kenti taklit merci alimlerinden Ayetullah Safi Gulpayagani, Hindistan'a tanınmış İslam alimlerinden Mevlana Seyyid Sadık Nakavi'nin vefatı münasebetiyle tazim mesajı yayınladı. Ayetullah Gulpayagani dün yayınladığı mesajında bu büyük alimin vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü bildirirken, merhum için Allah'tan rahmet diledi ve bu seçkin İslam aliminin zahid, mütevazı, insani değerlere bağlı, mücahit ve halis olma özellikleriyle halkı hidayete yönlendirmede örnek bir insan olduğunu bildirdi. Ayetullah Gulpayagani bu büyük İslam aliminin vefatı münasebetiyle Hindistan dini ve ilmi çevreleri ve ailesine taziyelerini bildirdi ve onlara Allah'tan sabır diledi. İran Dini İlimler Havzaları Müdürü Ayetullah Alirza Erafi de Mevlana Sadık Nakavi'nin vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınlarken, bu seçkin İslam aliminin dini ilimlerin yayılması, ilmi, sağlık ve sosyal tesislerin kurulması, dini ve kültürel alanda mali kaynakların temin edilmesi gibi hizmetlerde çok kıymetli çalışmalar yaptığını bildirdi.
İran ordusu genel komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, İran ordusu deniz güçlerinin düşmanın gövde gösterisi yapmaya çalıştığı yerde çok güçlü ve gurur verici bir şekilde kendini gösterdiğini söyledi. Tümgeneral Musevi dün deniz güçleri günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, İran askeri gemilerinin Çin denizinden Atlas Okyanusu, Aden Körfezi'nden Babül Mendeb ve Akdeniz ile Güney Afrika'ya kadar olan varlığı açıkça görülmüş ve bu durum bütün herkesin övgüsüne neden olmuştur. Tümgeneral Musevi, İran deniz güçlerinin bugün başta denizaltı olmak üzere her türlü hafif, ortak ve ağır deniz güçleriyle ilgili askeri teçhizatları, yerli imkanlarıyla gelişmiş ve modern düzeyde yapabilme özelliğine sahip olduğunu belirterek, bu doğrultuda füzeler, haberleşme teçhizatları ve savunma sistemlerinin de yer aldığını, denizle ilgili olarak askeri taktiklerinin İran'ın güçlü tecrübeleriyle kendine özel olarak hazırlandığını ve yerli olduğunu bildirdi. İranlı askeri yetkili, İran füzelerinin nokta vuruş gücü ve İran deniz güçlerinin yüzlerce kilometre uzaklıktaki hedeflerini uzun menzilde yok etme gücüne de temas ederek, eğer düşman deniz güçlerinin gücüne güvenerek yolunu sattırsa ve son bir girişimde bulunursa, İran ordusu deniz güçlerinin derhal ağır darbesini görecektir, dedi.
Yurt dışında sahte suçlamalarla cezaevinde bulunan 3 İran vatandaşı, Siyonist rejim İsrail için çalışan Avustralya, İngiliz çifte vatandaşı bulunan bir casus ile takas edilerek serbest bırakıldı. 21 Eylül 2018'de 31 yaşındaki bir kadının tutuklandığı haberi medyanın dikkatini İran'a çekmişti. Avustralya, İngiliz çifte vatandaşı bulunan Kayleigh Gilbert, yabancı medya kuruluşları tarafından bir akademisyen, araştırmacı, İslamolog ve üniversite profesörü olarak tanıtılmıştı. Söz konusu casus, İran'da tutuklanmasının ardından yapılan mahkemesinde 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 2 yıl cezaevinde kalmasından İran İslam Cumhuriyeti onu çeşitli bahaneler ve boş iddialarla ülke dışında tutuklu bulunan 3 İranlı iş adamıyla takasına dair karar verdi.
Amerika hükümetinin İran'ın özel elçisi, Amerika hükümetinin İran'ın savunma programıyla ilgili kurumlara yeni yaptırım uygulayacağını iddia etti. Fars Haber Ajansı'na göre Elliot Abrams, Beyrut Enstitüsü'nün sanal bir etkinliğinde yaptığı açıklamada, Washington'un Amerikalı yetkililerin İran'ın füze programıyla bağlantılı olduğu iddiası nedeniyle yaptırım listesine 4 Rus ve Çin kurumunu eklemeyi planladığını söyledi. Elliot Abrams, Amerika'nın İran'a yaptırım uygulamaya devam edeceğini ve önümüzdeki haftalarda İran'a daha fazla baskı uygulayacağını söyledi. Amerikalı yetkili, daha önce de son dönemlerini geçiren Amerika'da Trump yönetiminin önümüzdeki haftalarda İran'a daha fazla yaptırım uygulama niyetinde olduğunu söylemişti. Amerika hükümeti 2018'den nükleer anlaşmadan çekilmiş ve anlaşma uyarınca askıya alınmış yaptırımların yanı sıra İran'a ek yaptırımlar da getirmişti. İngiltere, Almanya ve Fransa'dan oluşan Avrupa Troikası, Amerika'nın çekilmesine sözlü muhalefet etseler de uygulamada Amerika'nın çekilmesine karşı İran'ın uğradığı zararları telafi etme konusunda İran'a karşı verdikleri sözleri yerine getirmedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahteravançı, Amerika'nın tek yanlı, kanunsuz ve insanlık dışı yaptırımlarının yenilgiye mahkum olduğunu belirterek, Amerikan güçleri Suriye topraklarında işgalini sürdürmekte, aynı zamanda bu ülkenin servet ve petrolünü çalmaktalar, dedi. Tahteravançı dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye konulu oturumda yaptığı konuşmada, Amerikan güçlerinin Suriye topraklarının bir bölümünü sözde teröristlerle mücadele adı altında işgal ettiğini, bu arada En-Nusra cephesi gibi bazı terör örgütlerini desteklediğini, aynı zamanda Suriye halkının servet ve petrolünü çalmaya devam ettiğini söyledi. İranlı yetkili Suriye'nin hakimiyetini tamamen saygı duyulması gerektiğini belirterek Suriye devletinin izin vermediği bütün yabancı güçlerin Suriye topraklarından çıkmaları gerektiğini de bildirdi.
Suriye'nin Birleşmiş Milletler'de daimi temsilcisi Beşşar el-Caferi başta Amerika ve Türkiye olmak üzere Suriye'ye düşman olan ülkelerin terör örgütlerini ve ayrılıkçı milisleri desteklemeye devam ettiklerini ve Suriye halkına karşı suç işlemeye ve mal varlığını yağmalamaya devam ettiklerini belirtti. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın işgal altındaki Suriye Golan'daki İsrail yerleşimlerine yaptığı ziyaret hakkında ise Caferi, bu eylemlerle Golan'ın hukuki, siyasi ve coğrafi gerçekliğini değiştirmeyeceklerinin altını çizdi.
Terör rejimi İsrail ile ilişkilerin son zamanlarda daha da artıran Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye dahil çoğunlukla Müslüman nüfusa sahip 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize vermeyi durdurdu. Reuters tarafından görülen kamuya ait iş merkezindeki şirketlere gönderilen belge 18 Kasım'da yürürlüğe giren göçmen genelgesine atıfta bulunuyor. Terör rejimi İsrail ile ilişkilerini son zamanlarda yakınlaştırma sürecine Arap ülkeleri, halkları ve sivil toplum kuruluşlarından ciddi tepkiler gelmeye devam ediyor.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs salgının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Virüs nedeniyle 168 kişinin hayatını kaybettiğini, 6814 kişiye hastalık tanısı konulduğunu belirten Koca, merakla beklenen vaka sayısını ise 28351 olarak açıkladı.
Türkiye Savunma Bakanlığı, Libya Silahlı Kuvvetleri'ne askeri eğitim, işbirliği ve danışmanlık anlaşması kapsamında verilen eğitimlerin devam ettiğini bildirdi. Türkiye ve Libya, Milli Vefak Hükümeti arasında geçen yıl güvenlik ve iktisat alanında birçok önemli anlaşmalar imzalanmıştı.
Fransız Senatosu'nda dün Dağlı Karabağ'ın bağımsız bir cumhuriyet olarak tanınması istendi. Fars Haber Ajansı'na göre Senato'da sembolik değere sahip karar bir hayır oyuna karşı 305 evet oyuyla kabul edildi. 30 senatör ise çekimser oy kullandı. Kararda Fransa'nın Ermenilere insani yardımda bulunması ve Dağlı Karabağ'da işlenen savaş suçlarına ilişkin uluslararası soruşturma açılmasını talep etmesi gerektiği belirtildi.
Terör rejimi İsrail güçleri Doğu Kudüs'te genç bir Filistinli şehit ettiler. El Merkez, El Filistin La İlam adlı haber sitesine göre, Siyonist rejim askerleri dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te kontrol noktası yakınlarında bir Filistinli Siyonizm karşıtı operasyonlar bahanesiyle hedef aldı.
Son habere göre Kızıldeniz'de bir mayının patlaması sonucu Malta bayraklı bir Yunan petrol tankerinde hasar oluştu.
Arjantin'de futbol dünyasının gelişmiş, geçmiş en büyük yıldızı Maradona'nın ölümü sebebiyle 3 günlük yas ilan edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizin sonuna geldik.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Afganistan'da barış ve güvenliğin desteklenmesi İran'ın bölgesel ve uluslararası diplomasinin ekseni başlığını taşıyor. Afganistan halkı 40 yılı aşkın süredir çoğu yurt dışından kaynaklanan kan dökülmelerine şahit olmuştur. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif bu acı gerçeği Cenevre'de 66 ülkenin üst düzey temsilcilerinin ve 32 uluslararası kuruluşunun Afganistan'a barış, istikrar ve kalkınma getirmenin yollarını açıklamak için katıldığı Afganistan 2020 Uluslararası Konferansı'nda dile getirdi. Zarif konuşmasının bir bölümünde Bonn Konferansı'ndan 20 yıl sonra Afganistan'daki savaş hakkında konuşmanın büyük bir trajedi olduğunu ve barışı sağlamaya yönelik askeri yaklaşımın başarısız olduğunu gösterdiğini belirterek şöyle bir açıklamada bulundu. İran bizzat Afganların önderliği ve katılımında başlayan Afganlar arası diyalogları desteklemiştir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı da Afganlar arası diyaloğu kolaylaştırmada kilit rol oynaması gerekiyor. İran da bunun için işbirliği yapmaya hazırdı. Afganistan yıllarca süren savaş ve yıkımla uğraşmakta. Ekonomik geri kalmışlık, bölünme, aşırılık ve terörizmden dert çekmektedir. Bu durum çeşitli faktörlerin sonucu olarak değerlendirilmelidir. Ancak bunlardan en önemlisi yabancıların bu ülkeye müdahalesi olmuştur. Kabil Üniversitesi, acımasız cinayetler ve Kabil'in çeşitli yerlerine yapılan roket saldırılarda son terör saldırıları olarak bu acı gerçeğin sonucudur. Soru şu, Afganistan'da barış ve güvenliğe nasıl yardım edilebilir? İran Dışişleri Bakanı'nın Afganistan 2020 Uluslararası Konferansı'ndaki sözleri bu soruya açık ve gerçekçi bir cevap sayılır. İran Dışişleri Bakanı, yabancı askerlerin Afganistan'dan sorumlu bir şekilde çekilmesini ve görevlerini Afgan güvenlik güçlerine sorunsuz ve etkili bir şekilde devretmelerini kalıcı barışa doğru bir adım olarak değerlendirmektedir. İran Dışişleri Bakanı'nın Uluslararası Afganistan Konferansı'ndaki konuşmasında altı çizilen konular aslında yakınlaşmaya dayalıdır. Bu ülkede kalıcı barışa ulaşmak için kolektif etkileşim ve bölge içi kapasitelerin kullanılması şarttır. Bu bağlamda İran'ın bu ülkeye yönelik diplomasisinde birinci öncelik barış için diyalog yaklaşımıyla şiddeti ve savaşı durdurmaya çalışmaktır. Afgan halkının ekonomisine ve geçimine yardımcı olmak ve savaşın neden olduğu tahribatı yeniden düzeltmek, İran açısından siyasi çabaların yanında başarılması gereken diğer önemli konulardır. İran Dışişleri Bakanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahirian Fert, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons ile geçtiğimiz günlerde Tahran'da yaptığı görüşmede İran'ın Afganistan'da barış ve güvenlik çağrısı yaptığını vurguladı ve İran, Afganların sahip olduğu ve Afgan merkezli barış sürecini destekliyor dedi. Afganistan konusunda uzman olarak bilinen Hayrullah Şerifi de İran ve Afganistan'ın yakınlıkları sebebiyle bir sistemin bileşenleri olarak görüldüğüne ve birbirlerini etkilediğine inanıyor. Ekonomik açıdan bakıldığında ise İran Dışişleri Bakanı Zarif'in belirttiği gibi İran, Amerikan yaptırımlarına ve sabotajlarına rağmen Afganistan'ın altyapısına yardım etmede her zaman ön saflarda yer aldı. Önümüzdeki günlerde Herat demiryolunun açılması, İran ve Afgan demiryollarının bağlantısı ile Afganistan'ın İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı üzerinden dış dünyaya ticari erişiminin kolaylaştırılması, İran'ın bu alandaki eylemlerinin bir parçasıdır. İran, Afganistan'a yardım etmek için etkili enerji girişimlerde bulunmuştur. Bu yaklaşımlar ve yapıcı girişimler bir arada göz önüne alındığında İran'ın bölgesel ve uluslararası diplomasisinin odak noktasının başta Afganistan olmak üzere komşularıyla etkileşim ve işbirliği çerçevesinde barış ve güvenliğin desteklenmesi olduğu ve İran'ın bu hedefe ulaşmada Afgan hükümetinin ve halkının yanında olduğu söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a ziyaretiyle ilgili spekülasyonlar konusu etrafında. Son günlerde Siyonist rejim elebaşısı Benjamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan ziyareti ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü görüşmesi hakkında çelişkili haberler ve spekülasyonlar yayılmaya devam etti. İlk kez İsrail Ordusu Radyosu Benjamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan ziyaretini ve Bin Salman ve Pompeo ile görüşmesini bildirdi. Siyonist gazete Jerusalem Post ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a yaptığı gizli ziyaretin yeni ayrıntılarını daha da ortaya çıkardı ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve Savaş Bakanı Benny Gantz'ın Suudi Arabistan'a yaptığı gizli ziyaret ile ilgili bilgilendirilmediğini belirtti. Siyonist gazete ayrıca İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı Netanyahu'nun eşlik ettiği Yossi Cohen'in de Netanyahu'ya seyahatte eşlik ettiğini kaydetti. İsrail medyasında çıkan haberin ardından çeşitli ülkelerdeki haber kaynakları da bu haberlere yer verdi. Ancak İsrail ve Suudi yetkililer haberin doğruluğu konusunda yorum yapmadı. Reuters, Benjamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan'da Suudi Veliaht Prensi ile yaptığı görüşmenin doğruluğu konusunda yorum yapmaktan kaçındığını ve Likud Parti toplantısında soruya cevap vermediğini bildirdi. Habere verilen çeşitli tepkilerin ardından Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Twitter hesabında Veliaht Prens'in İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesini reddeden bir mesaj yayımladı. Dolayısıyla ilk aşamada bu haberin yayınlanması, başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere direniş eksenine karşı psikolojik bir savaş yaratmak, aynı zamanda Trump yönetiminin Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmeye devam ettiğini kamuoyuna aşılamak amacıyla Siyonistlerin yaptığı bir medya oyunu gibi görünebilir. Bu bağlamda İran'ın eski Ürdün Büyükelçisi Nusratullah Tacik, Netanyahu'nun Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili çelişkili haberlerin yayımlanmasının sadece İran'ı kışkırtmak, bir başka deyişle İran'ın sinirlendirmek ve bir yandan da Pompeo'yu cesaretlendirmek için yapıldığını düşünüyor. Bir diğer nokta ise Donald Trump'ın iktidarının Joe Biden'a devretmeye başladığı sırada, yani Bin Selman ve Netanyahu'nun en önemli destekçisinin siyasetten uzaklaştığı bir dönemde böyle bir ziyaretin gerçekleşmeye ihtimalidir. Bu konuda iki farklı görüş söz konusudur. İlk görüş, Muhammed Bin Selman'ın Trump ve Netanyahu ile yakın bağları olduğu ve esasen büyük kararlar alma güveninden, özgüveninden yoksun, bağımlı biri olduğu yönündedir. Dolayısıyla Siyonistlerin çıkarlarına hizmet ettiği ve Bin Selman'ın Suudi Arabistan kraliyet tahtına oturmak için Siyonist lobilerin desteğine göz diktiği, göz önüne alındığında böyle bir görüşme olasılığı mümkündür. Özellikle medyaların da belirsizliği ve bu ziyaretteki gayri resmi haberler şeklindeki medya oyunu Suudi Arabistan içinde ve bölgesel düzeyde Bin Selman'a yönelik kamuoyunun baskısını önlemeyi amaçladığını gösteriyor. Diğer bir görüş ise Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a gitmediği ancak daha düşük rütbeli bir yetkilinin gittiği ve Netanyahu'nun ziyareti haberlerinin Siyonistleri sevindirmek için uyduruk bir hikaye olduğudur. Batı Asya meseleleri uzmanı Dr. Seyit Hadi Burhani, Bin Selman ve Pompeo buluştuğunda Siyonistler bu konuda bir aldatmaca planladılar. Bu çerçevede işgal altındaki topraklardan bir uçağın bu bahaneyle Suudi Arabistan'ın Neom bölgesine uçması mümkün olabilir. Hatta düşük rütbeli bir İsrailli yetkiliyi getirip geri götürdükleri de mümkün. İsrailler bu hususu bu oyunu oynamak için kullandılar ve Netanyahu ile Bin Selman arasında bir görüşme olduğunu söylemek için oyun kurdular. İsraillilerin bu tür konularda uzun bir geçmişi var ve bunu yapmakta kararlı görünüyorlardı. Sonuç olarak böyle bir ziyaretin olup olmadığına bakılmaksızın direniş grupların bunun için endişelenmedikleri söylenebilir. Nitekim Yemen ordusu ve halk komitelerinin Suudi Arabistan'ın Aramco'ya füze saldırısı Netanyahu'nun Bin Selman ile iddia edilen görüşmesinden 5 saat sonra gerçekleşmiş oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarının da sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Azer 1399 Hicri Kameri 10 Rebiyusani 1442 ve 26 Kasım 2020 Perşembe. ...1241 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Rebiyusani 201'de Allah Resulü'nün Pak Ehli Beyti'nden İmam Musa bin Cafer Aleyhisselam'ın değerli kızı Hazreti Fatıma Masume Selamullah Aleyha vefat etti. O yüce ve pak kadın Hicri Kameri 173'te Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi. Güçlü bir öğretmen, züht ve takva sahibi olan Hazreti Masume, değerli kardeşi İmam Rıza Aleyhisselam'ın Horasan'a gelmelerinden bir yıl sonra onunla görüşmek için Medine'den Horasan'a doğru hareket etti. Ancak yol üzerinde Kutsal Kum kentinde durakladı. O yüce kadın nihayet Kum kentinde 17 gün kalması ardından yakalandığı hastalıktan dolayı veya bir rivayete göre düşmanlarınca zehirlenmesi neticesinde vefat etti ve aynı kente toprağa verildi. ...112 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Rebiyusani 1330'da Allah Resulü'nün pak torunlarından ve Ehl-i Beyt İmamlar halkasının 8.si... İmam Rıza Aleyhisselam'ın Kutsal Meşhed kentinde bulunan Pak Türbesi, mütecaviz Rus güçlerinin topçu ateşine hedef oldu. ...21 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Rebiyusani 1421'de İran'ın önde gelen din alimi Ayetullah Seyyid Muhammed Vehidi vefat etti. İran'ın kuzey batısındaki Şabistler'de dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Muhammed Vehidi, bazı İslami dersleri babası ve Şabistler kentindeki din alimlerinden öğrendikten sonra din derslerini öğrenmek için Tebriz, Kom ve Necef-i Eşref'e gitti. Ayetullah Seyyid Muhammed Vehidi, müstebit Pehlevi rejimine daima muhalefet ederek Müslüman İran halkının özgürlükçü mücadelelerini de destekledi. ...77 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Azer 1322'de Amerika, İngiltere ve eski Sovyetler Birliği Liderler Konferansı İran'ın adı geçen ülke ordularınca işgal edildiği bir sırada Tahran'da düzenlendi. ...25 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Azer 1374'te İslam'ı İran'ın önde gelen ediplerden ve araştırmacılarından Doktor Seyyid Sadık Goherin vefat etti. ...25 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Azer 1374'te önde gelen alim Hüccetül İslam Muhammed Ali Şerhi vefat etti. İran'ın kuzey batısındaki Tebriz kentinde ilk eğitimini tamamlayan Hüccetül İslam Muhammed Ali Şerhi, İslami ilimler darındaki eğitimini tamamlamak için Kum kentine gitti. Ayetullah Burujerdin'in vefatı ardından Urumiye'ye giden Hüccetül İslam, Şerhi İslam İnkılabı'nın zaferi ardından Mara kentinin Cuma imamı olarak seçildi ve 17 yıl boyunca bu görevde kaldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Ankara'ya yürümek istediği için gözaltına alınan 109 metal işçisi serbest bırakıldı.
Karar.
Bakan Koca, vakalarda ciddi artış var.
Restar.
Türkiye'den Avrupa'ya gemi resti. Sahada da cevabını vereceğiz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Sağlam, 24 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde "İktidarın nefesi ekonomide düze çıkmaya yetecek mi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomi kurtarmak için hukuk reformundan söz eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu reformları istemeyen MHP ile ittifakından vazgeçemiyor. Cumhurbaşkanı Bülent Arınç'ın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın haksız yere hapiste tutulduğuna ilişkin açıklamalarına sert tepki vererek siyasi olarak mevcut statükoyu koruyacağını da ilan etmiş oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İşte bu aşamada ekonomi için olsa bile hukuk ve demokrasi alanında reformlar yapılacağı konusunda umutlanan kesimlerin heveslerine kursaklarında bıraktığı söylenebilir. Yine bu kapsamda geçen hafta Cumhurbaşkanı Arınç'la ilgili son açıklamasını yapana kadar AK Parti'nin istenilen hukuk ve demokrasi reformlarına engel olacak MHP ile ittifakı sona erdirip yerine İYİ Parti ya da HDP ile ittifaka girebileceği bile konuşulmaya başlamıştı. Merkez Bankası'nın yüklü faiz artırımı ardından Avrupa Birliği ve Amerika ile ilgili güçlü ilişki mesajları piyasalarda da sevinçle karşılanmış. TL'nin değer kazancı kısa sürede %12'lere bulmuştu. Ancak dün itibarıyla kurların yeniden yükselişe geçtiği görülüyor ve bu hareket için siyasi olarak statükonun değişmeyeceğinin satın alındığı söylenebilir. Bir başka deyişle ekonomideki adımları siyasi kararların izleyeceği konusunda yaratılan havanın pek de gerçekçi olamayacağı görülmeye başlandı. Avrupa Birliği'nin 10 Aralık'ta Türkiye'yi konuşacağı liderler zirvesi dış politikanın yanında iç siyasetin ve ekonominin geleceğinde önemli bir rol oynayacak gibi gözüküyor. Almanya şansölyesi Merkel zirvede Türkiye'nin kesin olarak konuşulacağını, durumun iyi olmadığını ama gelişmelere bakacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanının Türkiye'nin geleceğini Avrupa Birliği ile birlikte kuracağı yönünde verdiği kuvvetli mesajların zirveden çıkabilecek yaptırımları engellemek için olduğu açık. Özetle ekonomideki krizin derinleştiğini, Avrupa Birliği ve Amerika'dan gelebilecek yaptırımların durumu iyice zora sokacağını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadının bakanlıktan ayrılması dahil ekonomide ve siyasette içine sinmese bile zorunlu bir sert dönüş yapmaya karar vermiş gözüküyordu. Ancak Cumhurbaşkanının dönüş için gereken radikal siyasi adımları atmaya yanaşmadığı ya da yanaşamadığı belli oluyor. Şimdi Avrupa Birliği zirvesinden ve Amerika'dan gelecek kararlar ekonomiyi çok daha yakından ilgilendiriyor.
İbrahim Kiraz, 24 Kasım tarihli Karar gazetesinde "Erdoğan'a rağmen Erdoğancılık" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anlaşılan o ki AK Parti iktidarı girdiği yolun yol olmadığını anladı. Şimdi uçurumun kenarından keskin bir U dönüşü yapıp geri dönmek istiyor. Gel gelelim iktidar otobüsünün yolcularına. Bütün seyahat boyunca yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyerek bu yolun propagandası yapıldığı için şimdi bu zevatı buradan geri dönmeye nasıl ikna edeceğini bilemiyor. İktidarın kitlesi bir yanda, öbür yanda medyası, mafyası, sermayesi, bürokratı, tetikçi, troll çetesi. Hepsi Frankenstein'ın yarattığı canavar gibiler artık diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Gittikleri yolun uçuruma açıldığını asla kabul etmiyorlar. Aksine otobüsün bu yolun sonunda uçağa dönüşeceğini ve seyahatlerine uçarak devam edeceklerini düşünüyorlar. Artık gözle görülür mesafede olan karşıdaki uçurumun aslında kalkış rampası olduğuna inanıyorlar. Yapmayın etmeyin uçurum bu demeye kalkanlar içimizdeki hainler olarak görülüyor ve en acımasız saldırılara hedef oluyorlar. Onun için durumu fark eden yolcuların ilk fırsatta otobüsten aşağıya atlamak dışında fazla seçenekleri kalmamış bulunuyor. Otobüsü uçuracağını iddia eden ve buna yolcuların çoğunu inandıran şoför bile artık iddiasının aksini savunamaz durumda. Yol boyunca yaptığı ustaca manevraların bir benzerini şimdi tekrarlamaya cesareti yok. Ama yine de el yordamıyla ve göz ucuyla bir manevra fırsatı kollamaktan da geri durmuyor. Uçurumu boylamamak için o manevrayı şöyle ya da böyle yapmak zorunda. Çünkü Erdoğan'ın ekonomi bakanının affıyla birlikte gündeme getirdiği yeni dönem çıkışının kendi muhitinde yarattığı tepki böylesi bir alegorik tasvire tıpatıp uyuyor herhalde. Ekonomi yönteminde gerçekleştirilmeye çalışılan manevraya ve bu bağlamda yeni Merkez Bankası yönetimi eliyle piyasaların arzusuna uygun şekilde faiz artışı yapılması gibi girişimlere faiz enflasyonunun sonucu değil sebebidir diye itiraz edenler neticede bunu yine Erdoğancılık adına yapıyorlar. Erdoğan'ın şimdiki pozisyonu pek dikkate alınmıyor. Erdoğan'a rağmen Erdoğancılık bugünün en önemli ve en kritik gerçeği. Otobüste bir süredir co-pilot olarak görev yapmakta olan koalisyon ortakları da Erdoğan'a rağmen Erdoğancılık yaparak Erdoğan'ın kitlesini kimi zaman Erdoğan'ın siyasi çıkarları aleyhine yönlendirme imkanına sahipler. Garip ama gerçek. Çünkü cini şişeden çıkarmaktan daha zor olan iş aynı cini aynı şişeye geri sokmaktır. Üstüne üstlük masallardan hatırlayalım. Şişeden çıkan cin 3 dileğinizi yerine getiriyor. 4. hakkınız olmuyor. Cin dilekleri yerine getirdi. Şimdi kendi işine bakacak. Şişesine geri dönmeyecek. Siz de mecburen hayatınızın geri kalanı bölümlerinde bu cinle yaşamaya alışacaksınız.
Kazım Güleç Yüz, 24 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde Hayalet Vesayeti başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. OHAL KHK'larından biriyle üniversitedeki görevinden ihraç edilen anayasa hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'nun milletvekili seçilmeden önce söylediği KHK'ları MİT hazırlıyor sözü, yaşadığımız süreçteki istihbarat vesayetinin yasamaya bakan yönünü vurgulayan çok önemli ve çarpıcı bir tespitti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu söz üzerine şunları yazmıştık. Kurulan sistemin çok önemli ve tamamlayıcı bir ayağı da yine istihbarat kaynaklı manipülasyonların aracı olma işleviyle yapılandırılan ve şekillendirilen medya. Gerek devletin bütün erkleri ve kurumları, gerek iktidarıyla ve muhalefetiyle siyasetin tamamı, gerekse sivil toplum, kontrollü ve güdümlü bir medya üzerinden gerçekleştirilen algı operasyonlarıyla yönlendiriliyor. Gazeteler istihbarat bültenleri gibi çıkarken televizyon kanallarına bunların görüntülü versiyonları olarak iş gördürülüyor. Sosyal medyada ise kadrolu ve maaşlı troller kullanılarak operasyon çekiliyor. Muhalif medyaya yapılan baskılar da aynı mekanizmada iş gören meçhul çetelerin marifeti, hakim ve savcılar üzerinde estirilen terörde, nitekim kritik soruşturma ve davaları yakın markaj altında tutmak için sarayda özel bir ekibin yuvalandığı ifade ediliyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın görünmeden yetki ve etki kullanan bir sürü insan var. Bugünkü bakanlarımız için üzülüyorum aslında, sorumluluk üstlerinde ancak kendi alanlarında etki ve yetki kullanan insanlar var. Bunlar adını sanının toplumun bilemediği, sadece ilgililerin bildiği insanlar sözleri işin ayrı bir boyutuna işaret ediyor. Pusulaların gittiğini, telefonların açıldığını söyleyen Babacan, bu külliyeden gelen bir mesajdır havası oluşabiliyor derken, Cumhurbaşkanından bir talimat gitmediğinde dahi bu insanların oluşan atmosfer sayesinde kişisel menfaat sağlayabildiğini belirterek, devlet sistemi tamamen çökmüş durumda. 84 milyonluk bir ülkenin böyle bir zihniyetle yönetilmesi artık mümkün değil, diyor. Erdoğan da zaman zaman benim adımı kullananlar var diye yakınmamış mıydı? Bütün vesayetleri kaldırdık diyerek gelinen noktada tek adam rejimi ülkeyi esrarengiz hayaletlerin vesayetine sokmuş vaziyette. Türkiye demokratik hukuk devleti kriterlerine artık dönmeli ki bu garabet sona ersin.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Şimdilik
hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Masume Salamullah Aleyha'nın vefatı.
On Rebiyusani kendi kader belirleyici hicretiyle Müslümanlar için büyük bir iftiharın ortamını sağlayan büyük bir hanımın vefat yıl dönümüdür. Bu muhterem hanım Hazreti Fatıma-i Masume Selamullah Aleyha, İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın kızı ve Ehl-i Beyt imamlarının sekizincisi Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın sadık kız kardeşidir.
İmam Rıza aleyhisselam Medine'den Merv kentine sürgüne giderken, muhterem kız kardeşi Hazreti Fatıma Masume Salamullah Aleyha ile çok özel ve duygu dolu bir şekilde veda ettiler. Onlar büyük ataları, Hatmi Mertebet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mezarı başında Resulullah'a biat tazeleyerek acı vedaları ile Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın İmam Hüseyin'in Aşura günündeki vedasını hatırlattılar. Bugün 10 Rebiyusani, Hazreti Fatıma Masume Salamullah Aleyha'nın rihlet günü münasebetiyle velayete boyun eğmenin yüceliği ve aşura hamasetini anlatan büyük bir hanımdan söz etmek istiyoruz.
Hazreti Fatıma Masume Selamullahi Aleyha, kardeşini ziyaret şevkiyle Merv yollarına düşen bu yüce hanımın kaderi farklı yazılmıştır. Kendisi, kardeşi İmam Rıza Aleyhisselam'ı görmeden ve Merv yolculuğunu bitirmeden Kum kentinde ebedi yolculuğa çıktı. Hazreti Masume Selamullahi Aleyha'nın vefatı nedeniyle tüm ehli beyt aşıklarına başsağlığı dileyerek bu büyük keramet ve fazilet sahibi hanımın hayatından bazı kesitleri sizlere aktarmaya çalışacağız.
Hazreti Fatıma Masume Selamullahi Aleyha'nın en büyük ve seçkin özelliği, o hazretin çocukluktan beri alimi olmasıdır. Hazreti Masume Selamullahi Aleyha, tıpkı büyük halası Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha gibi imamet ve vahiy ocağında yetişmesi için dini ilimlerde üstün bilgiye sahipti. Hazreti Zeynep'in İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselamın yanında Kur'an-ı Kerim'i yorumlamak ve halkın dini sorularına cevap verdiği gibi, Hazreti Masume Selamullahi Aleyha da Ehl-i Beyt'i sevenler ve Şiilerin şer'i sorularını cevaplayan ve fetvalar için başvurdukları merciydi.
Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha, muttaki, şanı yüce ve nefsaniyetten arınmış züht sahibi bir hanımdı. Hazreti Fatıma'yı Masume Selamullahi Aleyha güzel ahlakla donatılmış, metin, sabırlı ve dirençli bir hanım olup üstün ve etkin şahsiyete sahipti. Tarihçilere göre Hazreti Masume hadis bilgini olup ilim ve takvada da üstün bir insandı.
Hazreti Masume Selamullahi Aleyha'nın ilmi makamı hakkında anlatılanlara göre, bir gün Ehl-i Beyt'i izleyen bir grup, sorularını sormak için Medine'de Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın mübarek evine giderler. Fakat imamın yolculukta olduğunu öğrenirler. İmamı ziyaret edememek ve sorularının cevabını alamamak, onların yolculuk yorgunluğunu bir o kadar arttırır. Geri dönmek için karar alırken, o zaman daha küçük bir çocuk olan Hazreti Fatıma Masume Selamullahi Aleyha soruların yanıtını teker teker yazarak onlara teslim eder.
Kafiledekiler küçük bir çocuğun bu gibi fıkhi soruları cevaplayabilmesine çok şaşırdılar. Fakat cevaplarını alarak Medine'yi terk ettiler. Şehir dışında Hazreti İmam Kazım Aleyhisselam ile karşılaştılar. Büyük bir coşku ve şevk ile imama koşarak olayı anlatır ve muhterem kızının el yazısını da imama verirler. İmam sorulan soruları ve verilen yanıtı gördükten sonra üç kere şöyle buyurur: Fedaha Ebuha, babası feda olsun.
Bu sözler Resulullah'ın muhterem kızı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha ile ilgili sözlerini hatırlatıyor. Hazreti Masume sallallahu aleyha da tıpkı büyük anası Hazreti Fatıma sallallahu aleyha gibi Resul-i Ekrem'in bir vecizesinden gereken dersi almıştı. Hazreti Muhammed şöyle buyurmuştur. Bir rivayet öğrenen ve kendisi ondan yararlanan veya faydalanması için başkasına öğreten kişi için bu 60 yıl ibadet etmekten daha iyidir.
Bu yüzden hem kendisi, babası ve ağabeyinden birçok hadis öğrenirken Abbasi oğullarının baskıcı ve despotluğuna rağmen bu rivayetleri halka anlatırdı. Hazreti Masume'den bu ilim ve keramet denizinden birçoğu imamet ve velayet konusunda olan hadisler günümüze kadar ulaşmıştır.
Hazreti Masume sallallahu aleyha değerli babası İmam Musa Kazım aleyhisselam dinden sapma ve rafizi imam suçlaması ile hapiste işkence edilerek şehit oldu ve kıymetli ağabeyi İmam Rıza aleyhisselamın kontrol altına alınması hedefiyle Ma'mun'un veliahdi olarak Horasan'a çağrıldığı bir dönemde doğru ve güçlü hadisler naklederek Ehl-i Beyt'in imameti ve hakkaniyetini güçlendirerek onarmaya çalıştı.
Bu hadislerden biri menzilet hadisidir. Resulullah bu hadiste şöyle buyuruyor. Senin bana olan menziletin konumunun Harun'un Musa'ya olan konumu gibidir. Ancak benden sonra peygamber yoktur.
Bu hadiste Harun'un Hazreti Musa aleyhisselamın vasi ve halefi olduğu gibi Hazreti Ali aleyhisselamın da Resulullah'ın vasi ve halefi olmasıdır. Ardından Hasan ve Hüseyin, daha sonra Ali İbni Hüseyin, Muhammed Bakır, Cafer Sadık'ın ardından Hazreti Masumi'nin kıymetli babası Musa bin Cafer aleyhisselam Resulullah'ın vasi ve halefleridirler. İmam Musa Kazım aleyhisselamın şehadeti ardından imamet makamı İmam Rıza'ya ulaşacaktır.
Hazreti Fatıma-i Masume, İslami ilim ve marife özel ilgi gösterirdi. Üstün yetenekleri ve yüksek algılama ve idrak gücüyle babası İmam Musa Kazım aleyhisselamdan dersler alırdı ve öğrendiklerine gönüllü olarak halka anlatır ve tebliğde bulunurdu. Hazreti Masume selamullahi aleyha zor ve çileli anlarda bile hak ve hakikati savunma gereğini babası İmam Musa Kazım aleyhisselamdan öğrendi. Bu nedenle bilinçli olarak zulüm ve batıla karşı direniş ruhunu geliştirdi.
Hazreti Masume selamullahi aleyha bu rivayeti beyan ederek İmam Rıza aleyhisselamın Ma'mun tarafından veliaht ilan edilmesinin anlamsız olduğunu, zira imamın zaten imamet, velayet ve Resulullah'ın halefi olma özelliğine sahip olduğunu göstermek istedi. Nitekim İmam Rıza aleyhisselam da Ma'mun'a hitaben şöyle buyurdu. Eğer imamet ve velayet senin hakkın ise onu başkasına verme yetkin yoktur. Ve eğer başkalarının hakkı ise ki gerçekten böyledir ve bizim hakkımızdır, sen neden kendini halife ilan ediyor ve veliaht seçiyorsun?
Hazreti Masume selamullahi aleyha başta Ehl-i Beyt aşıkları ve Şiiler olmak üzere Müslümanların kalbinde imamet ve velayet köklerini güçlendirmek için Hazreti Fatıma'dan bir hadis naklederdi. Hazreti Fatıma şöyle buyurmuştur: Âl-i Muhammed'in sevgisiyle ölen herkes şehit ölmüştür.
Tabii ki bu hadis sadece Hazreti Masume sallallahu aleyha'dan nakledilmemiştir. Ehl-i sünnet kaynakları bu hadisi daha detaylı olarak şöyle aktarıyorlar: Kim Âl-i Muhammed'in sevgisi üzerine ölürse şehit olarak ölmüştür. Şunu bilin ki kim Âl-i Muhammed'in sevgisi üzere ölürse günahları bağışlanmış bir halde ölür. Bilin ki Âl-i Muhammed'in sevgisi üzere ölen tövbe etmiş bir şekilde ölmüştür. Şunu bilin ki Âl-i Muhammed'in sevgisi üzerine ölen imanı kamilleşen bir mümin olarak ölmüştür. Bilin ki Âl-i Muhammed'in sevgisi üzere ölen kimseyi önce ölüm meleği, sonra da münker ve nekir cennet ile müjdeler. Bilin ki Âl-i Muhammed'in sevgisi üzere ölen kimse, bir gelinin kocasının evine uğurlandığı gibi cennete doğru uğurlanır. Bilin ki Âl-i Muhammed'in sevgisi üzere ölen kimse için kabrinde cennete doğru iki kapı açılır. Bilin ki kim Âl-i Muhammed'in sevgisi üzere ölürse Allah onun kabrini rahmet meleklerinin ziyaret yeri yapar. Bilin ki Âl-i Muhammed'in sevgisi üzere ölen kimse Resulullah'ın sünneti ve hak cemaatinin çizgisinde ölmüştür. Bilin ki kim Âl-i Muhammed'in buğzu ve düşmanlığı üzere ölürse kıyamet günü alnına Allah'ın rahmetinden umudu kesilmiştir diye yazılı olarak haşredilir. Şunu iyice bilin ki Âl-i Muhammed'in düşmanlığı üzere ölen bir kimse kafir olarak ölmüştür. Şunu da bilin ki Âl-i Muhammed'in buğzu ve düşmanlığı üzere ölen kimse hiçbir zaman cennet kokusunu almayacaktır.
İslam dünyasını büyük bir şekilde etkileyen olaylardan biri Hazreti Masume'nin Kum kentine hicret etmesidir. O Hazret İmam Rıza Aleyhisselam ile en son görüşmesinden bir yıl sonra o Hazret'ten uzak kalmaya, ayrılık acısına dayanmanın ardından İran'a hicret etmek hedefiyle aile ve dostlarından bir grup ile birlikte Horasan'a gitmek üzere Medine'den ayrıldı.
Hazreti Masume babasının şehit düşmesinden sonra sevgili kardeşi İmam Rıza aleyhisselam ile birlikte İslam'ın zulüm ve batıla karşı direniş öğretilerine sahip çıktı. Bu sürgün tarihinden bir yıl sonra Hazreti Fatıma-yı Masume sevgili kardeşi İmam Rıza aleyhisselamı ziyaret etmek, İslam aleminin medarı iftiharı ve ümmetin imamına hizmet etmek amacıyla Merve doğru harekete geçti. Bu yolculuk sırasında Hazreti Fatıma'ya kardeşleri ve yakınları da refakat ediyordu. Bu alim ve bilge hanımın Medine'den ayrılıp Horasan'a doğru harekete geçme haberi yayılınca Medine'den Horasan'a kadar uzanan yol boyunca şehirlerin halkları o yüce insanı karşılamaya çalıştılar.
Hazreti Fatıma her bir köy ve şehre vardığında Müslümanlar onu ağırlayıp bilim öğrenmeye ve bu yüce kadının ilim ve kerametinden faydalanmaya çalıştılar. Hazreti Masume halkın bu coşkusunu görünce halkı aydınlatmaya çalışıp vaazlar verdi. Fatıma Hanım Abbasi halifelerinin zulümlerini ve İslam karşıtı politikalarını ifşa etmeye özen gösterdi. Aslında Hazreti Masume istibdadi ve zorba yönetimin yaptıklarına itiraz etmek amacıyla Medine'yi terk edip Merve doğru yola çıktı. Bu hicret sırasında da Abbasi yönetiminin karanlık çehresi ifşa edildi.
Yolculuk sırasında birçok kenti geride bırakmışken İran'da bulunan Save kentine ulaştılar. Bu kentte Ehl-i Beyt'e karşı olan bir grup Mamun hükümetinin piyonlarının desteği ile yolu o hazrete keserek kafiledekilerin birçoğunu şehit ettiler. Bazıları kaçmayı başardı ve bazıları da esir düştü. Olayda Hazreti Fatıma Masume Selamullah Aleyha hastalanarak zayıf düştü ve yola devam edemedi.
Diğer yandan Hazreti Masume kervanının Savi'ye ulaştı, hükümet uşaklarının saldırısına maruz kaldı. Hepsinden daha önemlisi İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın kızının kervanda bulunduğu haberi Kum halkına ulaşınca bu kentten bir grup Ehl-i Beyt aşığı Savi'ye giderek o hazreti Kum kentine davet ettiler. Bu grubun başında ise Eş'eri hanedanının büyüklerinden ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın sahabelerinden olan Musa bin Hazreç vardı. Hazreti Fatıma Masume babasından Kum kentinin Ehl-i Beyt sevenlerin kenti olduğunu daha önce duyduğu için onların davetini kabul etti.
Kum kentinin halkı ve büyükleri Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın kente geldiği gibi mutlu bir haberi duyunca büyük bir coşku ile o hazreti karşılamaya adeta koşarak kurbanlar kestiler. Tarihi belgelere göre Kum halkı tıpkı İmam Rıza'yı karşıladıkları gibi muhterem kız kardeşini de karşıladılar.
Hazreti Masume bu kente Beytun Nur olarak bilinen bir mekanda 17 gün ikamet süresinde Yüce Allah'a ibadet ve halkın dini sorularına cevaplamakta meşguldü. Fakat yakalandığı hastalık nedeniyle 10 Rebiusani 201 yılında Ehl-i Beyt aşıklarının hüzün ve gözyaşları içinde vefat etti.
Bu muhterem ve saygın Ehl-i Beyt hanımının pak türbesi, Kum kentinde İslami ilimler büyük havzasının yanı başında Ehl-i Beyt aşıkları ve bu mutahhar aileye gönül verenlerin binlercesini ağırlamakta ve asırlardan beri manevi ve huzur dolu ortamı ile insanları manevi güzellikler ile bütünleştiriyor.
Bir kez daha Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın vefatı nedeniyle tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı dileyerek hep birlikte o hazrete selam verip şöyle diyoruz. Selam olsun sana ey Musa bin Cafer'in kızı, hücceti ve emini olan Fatıma'ya. Selam olsun sana ey mutahhar ve övülen, iyi huylu ve hidayet edilen, el muttaki ve seçkin kadına.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'da ahlak.
Değerli dinleyiciler, İslam'da Ahlak isimli seri sohbetimizin 26. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde ailede ahlak hususunun devamında insanların erdeme ve kemale ulaşma isteğini ele alacağız.
Geçen bölümlerde ailede ahlak ile ilgili konuştuk. Her toplum ve sonuçta her düzenin temel erkanından olan aile ocağının oluşturulması için en baştan sağlam zemin ve altyapıya ihtiyaç duyulduğunu, bunun da ilahi ve itikadi inançlara dayanarak sağlamlaştırılabileceğini hatırlattık. Bu arada insanların erdeme ulaşma hayranlığı duydukları da unutulmamalıdır. İnsanoğlu her daim kendini geliştirmekle tüm ülkülerini ve arzularını hayata geçirmek istiyor.
Aileyi erdemlik zirvelerine ulaşmanın fırlatılma rampası olarak gören İslam, erdemli aileyle ilgili Furkan suresinde ideal ve açık bir örnek sunmuş ve bu surenin 74. ayetinde Allah'a inanan insanlardan Allah'a doğru ellerini uzatıp şöyle bir duada bulunmalarını istemiştir.
Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap.
İslami öğretilere göre duanın tek başına yeterli olmadığı ve insanların kendi arzuları ve ülkeleri için uğraş verdiği zaman etkili olabileceği söylenebilir. Buna ilaveten ayetin içeriğinden de anlaşılacağı üzere aile kurulmak istendiğinde tamamen planlı olması da şart. Böylece aile ocağında eşler ve çocuklar da eğitilir ve yetiştirilir. Böyle bir ailede yetişenler onurlu insanlara dönüşürler. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı tabirle bu tür ailede yetişen birinin karakteri ve tavrı neşenin kaynağı ve insanların mutluluğunun faktörü olacaktır.
Furkan suresinin 74. ayetinin bir başka belirgin noktaları arasında da ailenin erdemi ve gelişmesi için en yüce yolu tanıtmasıdır. Bu ayette bu hususta şöyle buyurulmaktadır. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İslam'ın tanıttığı esin kaynağı sayılan önemli modeller arasında yer alan Müslüman olup, iman vadisini de başarıyla geride bırakıp takva zirvelerine ulaşan kişilerdir. Bu grup hakkında öz Muhammedi İslam kültüründe birçok ayet ve rivayet göze çarpmaktadır. Bu ayet ve rivayetlerde bu kesimin belirgin ve seçkin konumu açıkça görülüyor. Böylece Allah'tan bizi günahtan sakınanlara öncü yapmayı isterken ne kadar ulu ve yüce ülkülere doğru hareket ettiğimizi ideal bir aile kurmak isteyen birinin omuzlarındaki ağır sorumluluk yükünden de haberdar olmalıyız. Bu ülke o kadar önemlidir ki ilahi peygamber bile Allah'tan diğerlerine model teşkil edecek eşler ve çocuklar talep etmişlerdi.
Hazreti İbrahim Aleyhisselam Tevhid Mektebi bayraktarı olarak Kabe binasını oğlu İsmail ile yaptığında Bakara suresinin 128. ayetine göre şöyle bir duada bulunmuştu.
رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Bu yüzden ideal bir ailede Allah eksenlilik ortamı hüküm sürmelidir. Böyle olursa başına buyrukluk ve bencillik birçok zihinsel, tavırsal ve sözlü anormalliğin kaynağı olarak yok olur ve nihayet aile ocağı huzur, samimiyetle dolur. Hayatın gerçek tadı anlaşılır ve sonuçta bir hata yapıldıysa da tövbe ile o hatadan geri dönülür.
Yine İbrahim Aleyhisselam Tevhid Vadisi öncüsü olarak Allah'a yaptığı ibadetinde İbrahim Suresinin 40. ayetine göre şöyle bir duada bulunur. Rabbim beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz duamı kabul et. Bu ayette birkaç önemli ve temel nokta görülmektedir. Birincisi takva sahibi, günahlardan sakınanlara öncülük yapacak, ailenin kurulması için ebeveynlerin ailenin planı yürümesini ve hedefli çalışmasını destekleme yönünde her türlü olumlu adımı atması zaruretidir. Bu yüzdendir ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam duasının başında şöyle diyor: Rabbim beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Bu ayetin başka bir mesajı da planlama ve çabalamanın yanı sıra ilahi inayet ve lütfe de umut beslemesidir. Allah'tan bize çocuklarımızı yetiştirmekte yardımcı olmasını istemeliyiz. Bu çerçevede sözü geçen ayette iki önemli strateji dikkat çekmektedir. İlk olarak Allah'ın hatırının canlı tutulması için namaz kılınması ve diğeri de dua etme zaruretidir. Bu iki önemli nokta ailenin manevi temellerini güçlendirip tam bir kalkan gibi aileleri kötülüklerden ve zararlardan korur.
Söz konusu ayetin son kader belirleyici mesajı ise ideal ailenin her aile ve toplumun gelecek nesillerinin eğitilmesi ve yetiştirilmesinde temel ve yapıcı rol oynamasıdır. Bu yüzdendir ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam da Allah'tan sadece kendisi için değil, gelecek nesillerini de namaz kılanlardan yapmasını istiyor. Bu tür bakış ve yaklaşım ise sağlıklı ve istikrarlı bir ailenin sırf kendi dönemi çocuklarını değil, gelecek nesilleri yetiştirmekle elde edilebileceğini gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, İslam'da Ahlak isimli seri sohbetimizin 26. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi gönüllü güç olarak bilinen Besic'in milletin büyük serveti olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın iradesinin Fars Körfezi ülkeleriyle kardeşçe ilişkiler olduğunu bildirdi. Tüm General Musevi, İran deniz güçlerinin düşmanla mücadelede güçlü bir şekilde kendini gösterdiğini bildirdi. Avustralya İngiliz vatandaşı casus ile 3 İranlı takas edildi. Amerikan hükümetinin İran İşleri Özelçisi, Amerikan hükümetinin İran'ı savunma programı ile ilgili kurumlara yeni yaptırımlar uygulayacağını iddia etti. Tahit Ravancı, Amerika'nın Suriye halkının servet ve petrolünü çalmakla meşgul olduğunu bildirdi. Suriye'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Beşar Al-Cafer'i, Amerika'nın teröristleri ve ayrılıkçılara desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşik Arap Emirlikleri 13 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 28.351 oldu. Türkiye tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eğitimler devam ediyor. Fransız Senatosu, Dağlık Karabağ'ı bağımsız bir cumhuriyet olarak tanınmasını istedi. Doğu Kudüs'te genç bir Filistinli şehit edildi. Yunan petrol tankerinde patlama meydana geldi. Arjantin'de Maradona için 3 gün yas ilan edildi. Kıymetli dinleyicilerim, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.